Galaksinin Sesi'nin yeni bir gündem bölümünden ve sıcak bir İstanbul akşamından merhaba. Ben Ateş Çetin, her zaman olduğu gibi yanımda sevgili dostlarım Oğuzhan Arslan ve Niko Fenerli var. Selam beyler, nasılsınız?
Selam. İyi, sizden ne haber?
İyi olmaya yani çalışıyoruz diyelim. Yani.
Aslında Star Wars namına heyecanlı bir haftaya girdik diyebiliriz. Neden? Çünkü bu hafta Andor diyorum.
Equalizer. Andor Benandı.
Andor Benandı. Canım Andor istiyormuş aslında. Şaka bir yana Acolyte dizisi başladı. Uzun zamandır merakla beklediğimiz Acolyte dizisi sonunda Disney Plus'ta yayına girdi. Birazdan konuşacağız aslında. Nasıl böyle bir şey, geri bildirimlerimiz olacak. Kısa değerlendirmesini yapacağız. Onun haricinde klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi video olarak YouTube üzerinden, podcast olarak... Niko galiba artık Google Podcast yok, onun yerine YouTube Podcast var değil mi?
Evet, YouTube Podcast var. Aslında YouTube Music'ten podcast olarak dinleyebiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra işte sosyal medyada Instagram, Facebook, TikTok gibi pek çok mecrada varız. Bir de WhatsApp kanalımız var. Orayı da takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız eğer orayı sık güncelliyoruz. Star Wars'la ilgili önemli bir gelişme olduğu zaman hemen anında cebinize düşüyor. Güzel bir özellik. Eklemeniz faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de başlamadan önce arkadaşlar kutlamamız gereken bir şey var bence.
Evet.
Evet, sonunda
<Dıdımsız.
hedefimize, gülüyor> hedefimize ulaştık. ...5 Haziran'a kadar 3000 abone veya üzeri demiştik. Şu an 3017'deyiz galiba.
Evet, 3000'i geçtik ve 5 Haziran'dan önce tam böyle cuk oturdu.
Birkaç saat önce hatta, değil mi?
Evet.
Bütün takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Daha da artması dileğiyle diyelim.
Evet.
Ve yavaş yavaş gündemimize geçelim.
Acolyte dedik. Acolyte bu hafta izlenebilir hale geldi. Hatta izlenebilir hale gelmekten ziyade belki de Türkiye'deki ilk ve seçkin Acolyte içeriklerini Galaksinin Sesi sağladı. Ateş'in sayesinde. Ateş High Republic konusunda kendini uzman hale getirdi. İlk önce bir High Republic genel kültür bölümü yaptı ve yayınladı. Gayet de izleyici topladı. İzlemediyseniz tavsiye ederim, izleyin. Çünkü Acolyte'da bazı detaylara dokunulmuş oradaki bilgiler. Bir diğer konu da Disney Plus'ın yapmış olduğu bir özel ve çok böyle az bir kitleye yaptığı bir lansman vardı. Ateş Galaksinin Sesini temsilen Gizem'le beraber oraya gitti ve ilk iki bölümü Türkiye'de herkesten önce sadece o kitle tarafından izlendiği bir etkinliğe katıldı. Hatta taze taze spoilersız yorumlarını da yaptı. Gayet de güzel bir etkinlikti değil mi Ateş?
Vallahi güzeldi ya. Ben bu kadarını beklemiyordum aslında.
Aslında Disney'in de hani Galaksinin Sesini tanımış olması, davet edilmiş olması da o da güzel bir şey. Teşekkürler. Şimdi sen o yorumlarını yaptıktan sonra ben tabii şeyi izlememiştim. Daha Acolyte'i izlememiştim. Şu anda birkaç yorum yapacağım ama yine spoilersız devam edeceğim. Çünkü aramızda hala izlemeyen biri var.
Ben. Bu kaydı tamamladıktan sonra izlemeye gideceğim çünkü.
Tamam. Şimdi şöyle, Ateş'in söylediklerinden daha farklı bir şey söylemeyeceğim. Kesinlikle ama kesinlikle bu bir Jedi cinayeti polisiye araştırması değil. Bu aslında bir intikam hikayesi. Belki de böyle lanse edilmeliydi. Niye farklı bir şekilde story plot'u duyurdu Disney anlamadım. Birinci konu o. İkinci konu gerçekten Ateş dediğin gibi ilk iki bölüm biraz ağır gidiyor. Biraz mekanları, kişileri, kişilerin özelliklerini ve biraz ortamı tanıtmaya çalıştıkları için bu muhtemelen diye anlıyorum. Onu, o biraz hani Andor'un başında da olduğu gibi başlarken de konuştuk. İşlerin biraz yavaş akmasına sebep olmuş. Hatta iki gece, biraz da benim bu aralar yorgunluğum var. İki gece izlemeye çalıştım. Her iki gecede sızmışım. ilk başta olan olay esnasında böyle bir gözlerin fal taşı gibi açıldı. Oğuzhan devam etmiyorum. Orada vay dedim. O mu? Nasıl yani dedim. Ama ondan sonra birinci bölümün sonuna doğru sızmışım. Ertesi gün bir daha denedim. Yine birinci bölümün bitimine doğru bir daha sızmışım. Biraz önce tekrar birinci bölümü tamamen izlemiştim. Artık ikinci bölümü bir daha baştan sona izledim. Birinci bölüm biraz daha iyi ikinci bölüme göre. Biraz daha aksiyonlu ilerliyor. İkinci bölüm biraz yavaşlamış durumda. Yurt dışında bu benzer etkinlik, benzer lansman yapılmış ve bazı işte influencer diyelim ya da içerik sağlayıcılarına diyelim 4 bölüm izletilmiş. Gelen yorumlar şu şekilde 1-2 yavaş, 3-4 iyileşerek, gelişerek geliyor şeklinde. Yani 3-4'te bazı şeyler daha iyi olacak diye bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi hem Ateş'in katıldığı etkinlik videosunu hem de Yüksek Cumhuriyet Genel Kültür videosunu lütfen izleyin. İşinize yarayacak.
Yok ya, High Republic videosu gerçekten çok güzel. Yani özellikle Ateş bunu ilk etapta kendine misyon edindiği zaman geçmiş bölümlerde bir itirafta da bulunmuştu. Yani beyler ben de konu hakkında bir şey bilmiyorum ama söz sizin için, öğreneceğim ve size bir video yapacağım demişti. Vallahi helal olsun. Vallahi hap geçin oldu gerçekten.
Çok sayıda botun casusu kendini feda etti demek istedim.
Yok ben iki kere izledim o videoyu bu arada. Gerçekten o kadar güzel akıyor ki yani şey çok çok iyi bence. Bu bakımdan hakikaten izlemediyseniz mutlaka izleyin siz de arkadaşlar. Şiddetle tavsiye edilir. Şeyle ilgili tabii spoiler yememek adına ben yurt dışındaki etkinlikler sonrasında yapılan yorumları, influencer ya içerik sağlayıcılar tarafından yapılan yorumlara hiç bakmadım. Ateş'in katıldığı etkinliğe katılan diğer influencerlar da belli başlı içerikler paylaştı. Spoilersız paylaşmışlar ama ben onları da incelemedim ama Ateş'inkine baktım. Vallahi ben merak ediyorum işte, birazdan gideceğim şey yapacağım, izleyeceğim ama benim de Andor'un ilk 3 bölümüyle ilgili aynı Niko sana benzer tecrübem olmuştu. Hiç unutmuyorum ya, birinci bölümü kaç defa baştan başlamak, 2 kere falan galiba baştan başlamak zorunda kalmıştım. Çünkü sızmıştım ben de, hani o kadar böyle yavaş ilerliyor. Neyse ben tedbirimi alayım, bir kahvemi koyayım, bari izlemeye öyle başlayayım. Evet. Gece uzun olacak.
Ya şey diyeceğim, şimdi dizi yayınlandıktan sonra evde ikinci defa izlerken şey kafasıyla izledim ben. Ya bu dizi şimdi tamam High Republic döneminde geçiyor. Ama bu dizi KOTOR döneminde geçiyor olsaydı böyle mi gözükürdü acaba, nasıl gözükürdü falan diye o gözle bir izledim. Ya olurmuş aslında diye düşündüm. Yani böyle KOTOR döneminde geçen bir live action dizi gibi bir şey olabilirmiş aslında.
Ya şey soracağım, ha bak onu söylediğin aklıma geldi şimdi. Bu Acolyte'ın fragman incelemesini yaparken bazı sekanslarda şey benzetmesi yapmıştık ya. Outlaws oyununun bir oynanış videosu vardı. Hani oradaki mekanlara falan benziyor mesela. Sanki oradaki havayı da yansıtıyor birazcık diye bir yorumda bulunmuştu da. O hava var mı o ilk iki bölümde? Hani onu öyle bir izlenime kapıldınız mı?
Yani o hava bazı sekanslarda var, evet, ama bazı mekanları biz farklı tahmin ettik aslında. Bu arada o genelde bizim fragman incelemelerimiz büyük oranda tutar.
Ha, bu, patladık mı bu sefer?
Patladık.
Hadi bakalım.
Bazıları tuttu, bazıları patladık. Evet.
Ha, okey, peki. Tamam. Daha fazla şey yapıyor musun? Yoksa spoiler'a girecek herhalde.
Evet.
Neyse. Dizi ve film dünyasından devam edelim. Biliyorsunuz Acolyte sonunda geldi. Yine Disney'e buradan teşekkür edelim tekrardan. Tüm dünyayla aynı anda bizi Acolyte'le de buluşturdu. Bu arada şeyi tekrardan bir Acolyte'a bir parantez açalım. Hani kaç bölüm olacağını da bir şey yapalım mı? Söyleyelim mi? 8 bölümdü diye biliyorum ben de. Yanlış olmasın. 8 bölüm olacak. 8 bölüm. Her hafta bir bölüm olaraktan yayınlanacak bundan sonra. Lansmana özel, daha doğrusu ilk açılış özel. İlk etapta 2 bölüm yayınladılar. Bundan sonra 6 hafta boyunca yeni bir bölümle karşı karşıya kalacağız. Acolyte geldi. Takvime göre, dizi ve film takvimine göre bu yıl sonuna doğru Skeleton Crew bekleniyor. Belki 2025'in başına da sarkabilir ama duyurulan ilk etapta bu yılın sonuna doğru, yani sonbahar kış gibiydi. Ama esas önemli olan da uzun zaman sonra beyaz perdeye gelecek olan yeni bir Star Wars filmi, ki bunu geçmiş gündem bölümlerimizde de paylaştığımız üzere Mandalorian ve Grogu filmi 2026 Mayıs 2026'da bizlerle buluşuyor olacak. Tabii önümüzdeki haftalar içerisinde prodüksiyon aşamasına geçileceği duyuruldu. Burada Jon Favreau ve Dave Filoni filmin senaryosu üzerinde de birlikte çalışıyorlar. Prodüksiyon aşamasına başlanacak tarih yaklaştıkça da dizide rol alacak oyuncularla ilgili de bir takım bilgiler, söylentiler sızmaya başladı. Bunlardan en sansasyonel olanı Alien serisinden de tanıdığımız Sigourney Weaver. Sigourney Weaver'ın bu Mandalorian ve Grogu filminde rol alacağına dair bir haber internete düştü. Fakat karakteri ve olay örgüsüne ne şekilde dahil olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi tabii ki de yok. Bunun dışında Bo-Katan karakterini canlandıran Katie Sackhoff'un yer alıp yer almayacağı da henüz netleşmiş değil. Onunla ilgili bir konfirmasyon henüz yok. Pedro Pascal olacak ama kuvvetle muhtemel kostümün içerisinde değil, yine sesiyle bizlerle birlikte olacak. Yani Mandalorian karakterinin sesi olarak da bizlerle beraber olacak. Ama olmayacak olan bir karakter var ki maalesef aramızdan ayrılan Griff Karga karakterini canlandıran Carl Weathers maalesef bu filmde görünmeyecek. Ha, belki bir CGI falan yaparım, ben zannetmiyorum pek öyle bir CGI'de yer vereceklerini. Bunun dışında tabii satır aralarında dikkat çeken, yani internete düşen haberlerde aslında birazcık da buna dikkat çekmişler. Satır aralarına baktığımız zaman da bu filmden sonraki film takviminde hangi filmin yer alacağı, bu yeni Jedi düzenini konu olacak yeni Rey filmi mi, yoksa Dawn of the Jedi filmi mi yer verilecek bir sonraki film olarak, bu hala henüz kesinlik kazanmış değil. Bu konuda çalışmaların arka planda devam ettiğine dair haberler var. Fakat şu anda Dave Filoni ve Jon Favreau'nun odak noktasının Mandalorian ve Grogu filmi olduğu söylenebilir.
Sıradaki haberimiz üzücü bir haber. Türkiye'deki Star Wars hayranları, Türkiye'deki Star Wars koleksiyonerleri açısından üzücü bir haber. Şöyle ki, eğer Star Wars çizgi romanlarını takip ediyorsanız biliyorsunuz ki ülkemizde Türkçe olarak bu çizgi romanları Çizgi Düşler Yayın Evi çıkartıyordu. 2018 yılından bu yana. Ve şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 40 cilt yayınladılar. Ki bu çok ciddi bir rakam. Türkiye'de daha önce bu kadar çok Star Wars çizgi romanı yayınlamış başka bir çizgi roman, başka bir yayın evi yoktu. Üzücü haber şu, Çizgi Düşler Yayın Evi'nin 4 Mayıs'ta tam da Star Wars gününde maalesef her zaman müjde beklerken paylaştığı kötü bir haber olarak nitelendirebiliriz. Yaptıkları açıklamada Star Wars lisansını bıraktıklarını, daha doğrusu bırakmak mecburiyetinde kaldıklarını açıkladılar. Yazıyı tam hatırlamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Çok yüksek ihtimalle, çok yüksek olan telif ücretlerinden kaynaklanıyor. Yani yüksek telif ücretleri artı işte ülkemizdeki ekonomik koşullar, çizgi roman alıcısının sayısının belki de az olması gibi etkenlerden dolayı bekledikleri satış rakamlarına ulaşamamış gibi gözüküyorlar ve haliyle bu telif ücreti de sırtlarında böyle bir yük gibi olmaya başlamış görünen o ki. Şimdi bundan sonrasında ne olacak belli değil. Hani başka bir yayın evi bunu alacak mı? Bu telif ücreti yükünü sırtlanacak mı? Sırtlanabilecekse bunu kim yapacak? Gibi detaylar, soru işaretleri. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben kendi adıma, kendim bir çizgi roman okuru olarak, bir Türk Star Wars hayranı olarak Çizgi Düşler'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu ana kadar başta söylediğim gibi çok sayıda cilt çıkardılar. Bir de böyle farklılaşan işler yaptılar. Yani belli başlı serileri farklı kapaklarla çıkardılar. İşte puzzle kapak yaptılar. İşte bu böyle boş renkli kapakları vardı. Bir ismi vardı, onu unuttum. Hatta şey yaptılar. Çizgi romanların içine Star Wars'un alfabesi olan Aura 5'i biliyorsunuz. Aura 5'e Türkçe harfleri eklediler mesela. Bunu çok kişi bilmez. Evet. Böyle şeyler yaptılar. Ben teşekkür ediyorum. Keşke devam edebilseydi.
Ya o hatta böyle bir hikayelerini de anlatmışlardı. Bir de söyleşi yapmıştık beraber. Hmm.
Ha, evet.
Onun da linkini evet. koyarız videonun bir yerlerine ve açıklamalara. İzleyin. Gerçekten enteresan hikayeler var. Orada Türkçe, ya yani Ş harfinin arabeşi yoktur normalde. Onlar yapmışlar ya da yumuşak G'nin. Güzel bir hikaye. Videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Ve katkılarından dolayı, hayranlara desteklerinden dolayı, hayranlara sundukları içeriklerden dolayı da teşekkür ediyoruz.
Aynen, Galaksinin Sesi olarak teşekkür edelim.
Evet.
Ateş Bireysel teşekkür etti. Galaksinin Sesi olarak.
Ben de ilaveten Galaksinin Sesi olarak.
Aynen.
Teşekkürlerimizi iletiyorum.
Dizilerden devam ediyoruz. Dizilere dönüyoruz. Skeleton Crew dedik. Skeleton Crew'un aslında birkaç çocuğun dış uzayda, Outer Rim'de böyle bir Jude Law'un canlandıracağı bir Jedi'ın yönetiminde, bir Jedi'ın himayesinde diyelim, yaşadıkları bir hikayeyi anlatıyor olacak dizi. Bunu biliyoruz şimdilik ve bu yılın sonunda, 2024'ün sonunda veya 2025'in başında vizyona girmesi bekleniyor. Ve bunlar beklenirken bir anda bu Skeleton Crew ile ilgili bir koleksiyon ürünü sızdı. Ben aslında bu tip sızıntıları Sideshow, işte EFX, Gentle Giant, Hasbro'dan beklerken çok garip bir şekilde We Are Fanatic, Fanatic'ten düştü. Fanatic de aslında ne külçe diyoruz değil mi bunlara? Koleksiyon külçeleri yapan bir firma. Ben de çok severim. Çünkü güzeldir. Yani taşıması da kolaydır, sergilemesi de kolaydır. Başına da bir şey gelmez. Metal bir külçe, üzerinde bir desen var ve rock. Bir de şey, collectible, limitli. Bir şekilde düşmüş. Nasıl sızdı bilmiyorum. Herhalde web sitesinden düştü. Web sitesinden sızdı. Hemen sonra ben Fanatic'in sitesine baktım. Şeyi kaldırmamışlar. Yani ürünün geleceği belli. Fakat ürünün linkinde görseli kaldırmışlar. Onun da şeyini, linkini açıklamalara koyarım. Görselde yine 4 çocuk. Büyük bir şekilde bir droid. Daha önce görmediğimiz bir model bir droid var. Hatta ufak böyle bir görselin bir kenarında, o iglatın yani o külçenin bir kenarında işte yetişkin bir birey, muhtemelen o Jedi. Onu takip eden de 4 tane çocuk var. Hepsi tabii insan ırkından değil ama 4 tane daha ufak humanoid var diyelim arkasından yürüyen.
Şey gibi olmuş, Fellowship of the Ring gibi olmuş.
Gibi, evet, onun gibi, onun gibi olmuş. Dediğim gibi ben Fanatic'ten beklemiyordum. Fanatic seviyorum. Ürünleri de çok güzel. Fakat bizi takip etmiyorlardır diye düşünüyorum ama birkaç tane ürün aldım web sitelerinden. Gayet de güzel geldi ve şey, müşteri ilişkileri de çok başarılıydı. Ama Türkiye'ye sevki durdurdular. Türkiye'ye artık sevk etmiyorlar. Benim ilk siparişten sonra vazgeçtiler. Neden bilmiyorum. Türkiye'ye sevk etmiyorlar artık.
Artık nasıl uğraştırdıysan adam.
Şöyle yok, bir şey oldu. Diyorum. Bak, sipariş ettim. İki tane iglot sipariş etmiştim. Bir tanesi yanlış geldi. Geri iade edemiyorum dedim. Bana şey dediler. Sonraki siparişinizde biz yanlış gelenin doğrusunu koyacağız. Siz bir sipariş verin, ben size iki tane gönderelim dediler. Herhalde ondan sonra biz zarar ediyoruz Türkiye sevkiyatını. Vazgeçtiler.
Hakikaten yapmış, yapacağını. Ama senin kabahatin yok canım. Yani adam yanlış göndermiş.
Adam seni. Yanlış göndermiş. Ben ne yapayım?
İşte arkadaşlar, Türkiye'ye firmalar neden ürün getirmiyor? Neden Türkiye'ye girmiyorlar?
Niko yüzünde.
Niko Fenerli imzası.
Evet. Neyse. Geçelim oyun dünyasına. Bu da bir aslında dedikodu haberi. Yani dedikodu yayıldı bir internete yine. Total War oyun serisini real-time strateji oynayanlar bilirler. Ben de vakti zamanında, oyun oynamaya vakit bulduğum zamanlarda sıkı sıkı oynadığım serilerden bir tanesi. Özellikle Medieval Total War serisine bayılırdım, çok oynardım. Bu serinin yaratıcı stüdyosu olan Creative Assembly firmasının yeni 3 Total War oyunu üzerinde çalıştığına dair bir haber düştü. Ve bu oyunlardan bir tanesinin de Star Wars evreniyle alakalı bir oyun olduğu yönünde haberler dolaşmaya başladı. Fakat haber bu. Yani bunun dışında bir detay bilgi yok. Nasıl bir şey olacağına dair bir ilave bir done mevcut değil. Ama şu bir gerçek ki Creative Assembly zamanla kendini gerçekten geliştire Total War serisini çok üst bir noktaya getirdi. Yani gerçek zamanlı strateji oyun dendiği zaman akla gerçekten ilk etapta Total War serisi geliyor. En son Warhammer yaptılar, Attila'yı yaptılar, Shogun'u ikinci versiyonunu ya yaptılar ya yapacaklar, öyle bir şey görmüştüm ama ya Star Wars'ta yaparlarsa vallahi çok güzel olur gerçekten. Tabii bu gezegen bazlı mı olur yoksa tek bir gezegende yine bir fetih temelli bir takım aksiyonlar mı burada söz konusu olur? Tabii orasını bilemiyoruz. Nasıl bir şey düşünürler, nasıl bir şey ortaya koyarlar onu eğer yaparlarsa biz de inceleyip ona göre bakar yorumumuzu yaparız.
Osman burada şeyden söz ediyoruz değil mi? Aslında çıkan dedikodu haber bir video oyunu üzerine.
Evet, evet, evet. Aynen.
Değil mi? Ben çünkü şeyi görünce, şimdi haberin başlığını gördüm. Warhammer 40.000 diyor. Aklıma direkt şey geldi. Bu masaüstü figürlerle oynanan oyun var ya. Yok, acaba bunlar... öyle bir şey mi?
Aynen. Warhammer'ın şeyini yaptı işte. Bu Total War oyunu da yaptılar. Strateji oyununu yapmışlardı. Warhammer versiyonunu yapmışlardı. O da Warhammer hayranları tarafından gayet beğenilen bir oyun olmuştu. Hani böyle bir sansasyonel de bir oyun olduğu için de muhtemelen haberin başlığında da hani dikkatli çeksin diye herhalde Warhammer'a yer vermişler.
Anladım. Peki o zaman şimdi koleksiyon dünyasına geçelim. Her zaman olduğu gibi Hasbro ile başlayalım. Çok taze bir haberimiz var. Sadece birkaç saat önce çıktı. Biz bu yayını yapmaya başlamadan birkaç saat önce uzun zamandır dedikodusu dönen, hatta yanlış hatırlamıyorsam son gündem bölümümüzde de ne olduğuna dair dedikoduların olduğundan söz ettiğimiz HasLab projesi, Star Wars HasLab projesinin ne olduğu bugün resmi olarak Hasbro tarafından duyuruldu ve dedikodular doğruymuş. Bir Vintage Collection Mos Eisley Cantina Playset duyuruldu. Şimdi HasLab projeleri bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız tamamen gelen talep miktarına göre üretiliyor ya da üretilmiyor. Şimdi bu duyurulan playset Vintage Collection yani 3.75'lik figürlere uyumlu bir set ve ilk defa böyle bir opsiyonlu yapmışlar. Opsiyondan da kastım şu, ya bir base versiyonunu alabiliyorsunuz, yani standart versiyon diyelim, ya da deluxe versiyonunu alabiliyorsunuz ve ikisinin arasında $100'luk bir fark var. Deluxe versiyonu standart versiyonun iki katı büyüklükte gibi düşünebiliriz. Şimdi bu bir playset. Mos Eisley Cantina bölüm 4'ten bildiğimiz Mos Eisley Cantina'yı figürlerinizle canlandırabileceğiniz, bir dioramasını yapabileceğiniz bir set. Özelliği modüler olması. Yani dilerseniz filmdeki gibi böyle bir mimari düzenek yapabilirsiniz. Ya da yerim yok diyorsanız, ne bileyim böyle geniş bir kitaplığınız vardır. Oraya böyle o şeyleri, masaların, koltukların olduğu kısımları tek tek de yerleştirebilirsiniz. Böyle sıralama yapabilirsiniz. Şimdi bu set bugün duyuruldu. Bugün ayın 8'i değil mi?
7'si.
Yok pardon.
7'si.
Bugün ayın 7'si. 7 Haziran'da duyuruldu ve ne zaman? 8 Temmuz tarihine kadar sipariş toplayacaklar. Hedefledikleri rakam 8.000 adet sipariş. Biz şu anda bu yayını kaydederken 2170'e ulaşmıştı. Ki kaç saat öncesinden? Yaklaşık 4 saat öncesinde duyurulduğunu söyleyebilirim. 4 saat.
Şu anki rakamı söyleyeyim mi? Çok pardon lafını böldüm ama.
Artıyor sürekli.
2326 olmuş.
Oo.
Bir tazele ekranı. Bir de şeyi de
söyleyeyim.
Aralarında $100'luk fark var ama base
328. Bile... 2328 bak, iki kişi daha gelmiş.
Base bile $400. Biri $400.
Biri $500.
Yani ucuz değil.
Kesinlikle ucuz değil. Bununla beraber hani size dümdüz bir playset vermiyorlar. Bu setle beraber geleceği duyurulan bazı figürler var ve bu figürlerin ilk defa 3.75'lik seriye dahil olacağını söylediler. Bunlardan bir tanesi barın arkasında barın patronu diyebileceğimiz karakter Wuher. Bir Wuher figürü geliyor. Onun haricinde Tonica Sisters var. Tonica ikizleri. Filmden belki hatırlarsınız, hani çok böyle arka planda kalan karakterlerdi. Ve tabii çok çok çok fazla sayıda aksesuar var. İşte masalar, sandalyeler, bardaklar, tabureler gibi pek çok aksesuar var. Ve tabii şimdi bu sette de her hastapta olduğu gibi bazı hedefler var. Şimdi ne dedik? 8000 adede ulaşırsa bu sipariş üretilecek. Diyelim 8000'i geçti, 11000'e geldi. 11000 adede ulaşırsa ilaveten bir Greedo figürü verilecek. Onu da geçti, 14000'e ulaştı diyelim. Ben bu karakteri ilk defa görüyorum. Nabrum Leeds diye bir karakter. Bu da 375'lik seride ilk defa, hatta belki de bütün figürler arasında, yani bütün seriler arasında ilk defa olabilir.
Aslında bunun ateş şeyi vardı. Daha önce olduğunu söylediler. Ben yayını da izledim ama bu kart bekle ilk defa çıkıyor. Sonraki karakter ilk defa. Daha önce yapılmamış.
Hmm.
Peki, sonraki karakter de 17000'e ulaşırsa yanında verilecek. Arlail Shus mu? Skus mu?
Shus.
Kurt adam de geç.
Kurt adam, aynen. Direkt kurt adam ya.
Evet, Cantina'nın renkli karakterlerinden biri daha. beraberinde bu da verilecekmiş. Şimdi benim bu setle ilgili olarak... Ha, bir de şey var. Herhangi bir hedefe ulaşmaksızın eğer bu seti alırsanız ve yani 8000'e ulaşıp da üretilirse bir sticker seti veriliyor. Bu böyle ufak ufak poster gibi stickerlar var. Bunu da işte Cantina'nın duvarlarına asabilecekmişsiniz poster gibi. Şimdi benim bu setle ilgili canımı sıkan şey şu oldu. O dedikodular ilk başta çıktığı zaman, hatta bizim gündem bölümünde de bahsetmiştik. Bu setin böyle bir takım elektronik özellikleri olabileceğinden, bu elektronik özellikleri arasında da işte LED aydınlatma veya sesler olabileceğinden söz edilmişti. Ama görünen o ki herhangi bir elektronik özelliği bulunmuyor. Hatta bu setin duyurusunu yaparlarken bugün şey dediler, ben biraz üzüldüm ona. Dediler ki masaların üzerlerine tıpkı filmde olduğu gibi lambalar koyduk dedi. Ama altını çevirdiğin zaman bir şey yok, boş. Diyor ki oraya siz isterseniz kendiniz LED aydınlatma takabilirsiniz. Masanın üstünde duran lamba da şeffaf olduğu için ışığı geçirecek, sanki filmdeki gibi bir ambiyans yaratacak dediler. Yani bu fiyata keşke onu da ekleyiverselerdi dedim içimden.
Ya bu şey gibi, biz yapacaktık, bütçeye sığdıramadık, altını hazır, siz yürüyün.
Ama bu set bence şey alır yürür yani, hedefe çok ulaşır. Çünkü 375'çiler çok agresif bu konuda, ne çıksa alıyorlar.
Evet.
Tutmayan bir 375 şeyi yok, projesi yok.
Bir de Cantina, yani Cantina'yı seven bir sürü hayran da var yani, buna direkt atlarlar bence üstüne.
Evet.
Çok çok da güzel diyoroması yapılacak bir şey gerçekten.
Evet.
375 severler için tam bir cennet yani. İçine doldur babam, doldur. kafana göre koy yani. Ya bir de bu şey vardır ya, çok ikoniktir. Ya bilmiyorum, benim için ikonik bu kantinada böyle bir terminal kutusu gibi bir şey var. Böyle ortasında bir artı şey var. Böyle mavi bir ışık böyle geçer. Böyle şimdi sen söyleyince elektronik özellikle deklarasyon mesela o olsa mükemmel olurmuş mesela. Yani o çok çok ikoniktir o. Çünkü tam Luke'un şey hani Droid sensörü konuştuğu yerde böyle blink ediyordu. Çok ikoniktir o. Güzel olurmuş mesela.
Kaçırılmış evet. Bir fırsat.
Evet. Sonraki koleksiyon haberimiz Hot Toys'tan, Kral'dan 3 tane ürün duyurdu. Oğuzhan, buradaki fiyatlar konusunda desteğini rica edeceğim. İlk ürünümüz tamam. Darth Sidious. Revenge of the Sith'ten Darth Sidious. Detaylar gene mükemmel. İki tane versiyonu var. Bir tanesi Collector Edition, standart sürümü. Bir tanesi de Special Edition. Special Edition da son zamanlara alışılagelmiş şekilde olduğu gibi Special Edition bir coin ile geliyor. Fiyatları aynı fakat Special Edition'ı şu anda alma şansınız yok. Waitlist'te bekliyoruz. Talepte bulunma şansınız var sadece. Collector Edition'ın fiyatı ise dolar olarak Oğuzhan Bey
265
dolar. Hatta oysa standart özellikleri dediğimiz gibi gırla aksesuarla geliyor. Yanan LED aydınlatmalı bir ışın kılıcı var. Gözler ayrı hareket edebiliyor ve böyle cape detayı, o kapüşon detayı falan çok iyi. Hatta oysa kalitesinde çok iyi bir Darth Sidious. Sonraki ürünümüz bir Obi-Wan Kenobi. Ama Obi-Wan Kenobi'nin Clone Wars, işte Mandalorian armorlı hali. Mandalorian armor güzel olmuş ama Yani bu Kenobi, yani fotorealistik Kenobi, filmdeki Kenobi'nin bu armorlı halini hiç görmedik. Aslında şey gibi Clone Wars'ta gördük. Clone Wars'ta eğer fotorealistik, yani bir gerçek Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor bu kostümü giyseydi böyle görünecekti. Hani What If gibi olmuş biraz ama ürün güzel. 2000 limitli. Bu da waitlist'te. Muhtemelen siparişler bitti ve tükendi. Şu anda alma şansımız yok. Çünkü teslim tarihi Haziran 2024 ve Eylül 2024'te. Yani şu anda teslimatlar başlıyor da olabilir. Eğer teslimatları işte siparişini iptal edenlerden iptal edenler olursa alma şansınız var. Fiyatı ise 200 kaç dolar?
65 bu da.
Bu da 265 dolar. Yine LED aydınlatmalı bir ışın kılıcı var. Gırla aksesuar var. Backpack var. Helmet var ama helmet şeklinde değil yani. Ewan McGregor'ın kafasının üzerine gelmiyor. Muhtemelen kafa değişiyor. Çünkü
kafa değişiyor.
Evet, kafa değişiyor. Ewan McGregor'ın kafası ayrı bir parça olarak geliyor. Obi-Wan'ın kafası ayrı bir parça olarak geliyor. Bu hem iyi hem kötü. İyi olan şu, çünkü böyle biraz helmetlı figürler pek orantılı olmuyor tam olarak. Onun için o anlamda iyi. Kötü, çünkü hani helmet'i başka bir şekilde de kullanmak isteyebilirdiniz ama yine de ben bazı pozlamalarda gördüm. Yani helmet'i, yani içi kafa dolu helmet herhalde o. Böyle elinde tutma şansı var pozlarda. Öyle pozları da, pozlamalar da yapılmış. Dediğim gibi 2000 limitli bir ürün. Son ürünse bir Imperial Commando. Bu da çok güzel bir figür. Güzel tarafı şu, farklı olan tarafı vizör. Yanıyor ışıklı, LED aydınlatmalı bir vizörü var. Bunun da 2500 limiti var. Bu da şu anda waitlist'te. Yani muhtemelen siparişler doldu. Ve yine Haziran 2024, Eylül 2024'te teslimatlar olacak. Bende buna benzer Gentle Giant'tan bir Republic Commando figürü var. Onda da aynı şekilde, pardon, Republic Commando büstü var. O PGM hediyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun da vizörü yanıyor. O da çok sevdiğim bir ürün. Onun da resimlerini koyarım. Ben bu Republic Commando, Imperial Commando armor'ını seviyorum. Çok agresif görülüyor. Republic Commando biraz daha iri aslında. Bu sanki biraz daha fit durmuş. Öyle bir yorumum var. Bilmiyorum arkadaşlar, var mı bu konuda bu şaheseler hakkında yorumlarınız?
Bunun fiyatı da 255 dolar bu arada.
Bu biraz 10, daha ucuz.
10 dolar daha ucuz.
Evet.
Bunda senin gördüğün boyut farkı şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Sendeki Republic Commando, bu da Imperial Commando ya, Bad Batch.
Evet.
Belki ondan kaynaklı şeydir.
Olabilir.
Yok ama ben de Nico gibi, yani bu komandoları seviyorum ben de. Yani Republic Commando'lar da güzeldi. Bu da güzel olmuş. Sidious'u beğendim. Obi-Wan'ı beğendim. Helmet'ın halini çok beğendim. Sadece ama şey, saç ve sakal detayı plastik gibi duruyor. Hani bunu biraz daha şey gibi yapsalarmış. Plastik. Çünkü 200 na plastik. Çünkü Sidious'a da şey aynı fiyatı koymuşlar ya Special Edition'da. Hı. Yani Special Edition muamelesi görüp belki oradan bir kıyak geçebilirlermiş. Hı.
O hani kıl, saçlar ve sakallar, hani Anakin'de de yapmışlardı ya orada fiyatlar.
Neydi o? Artisan Edition miydi?
Artisan Edition. Orada fiyatlar değişiyor. Biraz farklılaşıyor. Evet.
Ama şey, Sidious pre-order'da şu anda şey açık, ön sipariş açık. O da seneye 2025 Nisan Eylül arası diyor.
Evet, doğru. Ama şey, Special Edition'da şey, şu anda sipariş edemiyorsun. Waitlist.
Güzel vallahi.
Yeri gelmişken Bad Batch de Türkiye'de 12 Haziran'da yayına başlıyor diyelim.
Hı hı.
Evet.
Acolyte'den sonra bilmiyorum kimse izle, ya biz yine döner izleriz de yani kim izler acaba yani? Bir soru işareti olarak.
Yani birinci, ikinci sezonu izleyenler seriyi tamamlamak adına, bir de bu adamlara ne oluyor diye merak edenler varsa izlerler bence.
Haberleri bitirdik. Bir şey yapar mıyız? Ama o belki şeyden sonra olur. Acolyte'ın bütün bölümleri bittikten sonra belki bir genel dizi değerlendirmesi.
Sezon değerlendirmesi. Sezon değerlendirmesi yapabiliriz. Bir de isterseniz acaba son bölümü Watch Party. Watch Party pek tutmadı ya.
Abi hava çok sıcak. Ben pişiyorum burada şu anda. Tamam. Bir gelen 6 hafta sonra Temmuz ayı olacak. Temmuz ayında bilmiyorum yani.
Ya bir de şey diyeceğim. Şu bölüm değerlendirmesi olayını çarşambadan beri 50 tane bölüm değerlendirmesi gördüm ben. YouTube'da. Yani herkes yapıyor, o iş biraz ayağa düştü gibi mi geliyor?
Bir dakika. Herkes yapıyor ama hiç kimse Galaksinin Sesi gibi yapmıyor.
Ya evet, o ayrı tabii de. Biz farklı işler yapmaya çalışıyoruz ya.
Bir şey yapmayı deneyelim. Ben bir düşüneyim o işte. Ben bir kafa yorayım. Farklı ne yapabiliriz? Daha interaksiyonlu bir şeyler. Biraz kafa yorayım o işe.
İyi, hadi bakalım. O zaman bölümü kapatalım. Bölüm başında Ateş'in yaptığı hatırlatmaları tekrar hatırlatıyorum. Video olarak YouTube'dan, podcast olarak aklınıza gelebilecek tüm podcast platformlarından. Sosyal medyada Instagram, Facebook, TikTok, hatta her ne kadar benim hesabım olmasa da
TikTok. Benim de yok.
Benim mecralarda bizi takip edebilirsiniz. Galaksinin Sesini takip edebilirsiniz. Bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olun. Tekrardan sizlere çok teşekkür ederiz. 5 Haziran'dan önce 3000 abone hedefimiz vardı. O hedefe sayenizde ulaştık. Çok teşekkürler. Bunun için bile bir like'ımızı alırız. Sağ olun, var olun. Hedefimiz bundan sonra, neyse şimdi atıp tutmayayım. Gaza gelmeyelim çok fazla. Sizler gerçekten sizlerin desteği olduğu müddetçe bu bizi motive ediyor. Çok daha güzel içerikler yapma konusunda da bizi şekillendiriyor. Bölüm içerisinde bahsettiğimiz gibi Star Wars takvimi bayağı yoğun. Yeni içerikler geliyor. Filmler, diziler geliyor. Bu filmler, diziler geldikçe de sizi içeriksiz bırakmamaya çalışacağız deyip bölümü sonlandırıyoruz. Kudret sizinle olsun.
Kudret sizinle olsun.
Kudret sizinle olsun.